Item 10. Antik Yunan ve Roma Hikayeleri. Emily Kip Baker. Sayfa 122. C. Ateşin ve demir ustalarının tanrısı Hephaistos, biçimsiz dış görünüşünden ötürü tanrıların kendisini hor gördüğünü bildiğinden Olimpos'ta pek boy göstermezdi. Kurumla kaplanmış atölyesinde kalmayı yeğlerdi. Annesinin her zaman ilgisiz oluşu, babasının ise biçimsiz vücudundan sorumlu olması nedeniyle onlarla vakit geçirmeyi de arzu etmezdi. Bir keresinde Zeus gönül meselelerine müdahale ettiği için Hera'ya fena halde öfkelenmişti. Onu kuvvetli bir zincirin ucuna bağladı ve zinciri gökyüzünden aşağı doğru sallandırdı. Annesini bu içler acısı halde gören Hephaistos zincire asıldı ve sonunda Hera'yı yukarı çekerek kurtarmayı başardı. Emirlerine karşı gelinmesine hiddetlenen Zeus oğlunu gökyüzünden fırlattı. Düştüğü mesafe öyle fazlaydı ki Hephaistos yeryüzüne ulaşana kadar bir gün bir gece geçmişti. Şayet bir ölümlü olsaydı geride bir meteor gibi gökyüzünden düşmesinin öyküsünü anlatacak hiçbir şey kalmazdı. Fakat bir tanrı olması nedeniyle bu düşüşü ufak bir deformasyon ve topal kalarak atlattı. Başına gelenlerin Hera'yı hiç mi hiç endişelendirmediğini ve durumunun nasıl olduğu konusunda kaygılanmadığını öğrenince derinden yaralandı. Olimpos'a dönmemeye karar aldı ve kendini Etna Yanardağı'nın merkezine kapattı. Burada kendine sonrasında seneler boyu ateş ve duman püskürten dev bir demirci atölyesi kurdu. Hephaistos annesinin kalpsizliğini unutmadı. Fakat günlerden bir gün Hera'ya oğlundan hediye olarak altından şahane bir taht gelene kadar tanrıların hiçbiri Hephaistos'un kin beslediğinden kuşkulanmamıştı. Tanrıça tahtın cilalanmış yüzeyine oyulmuş zarif işlemelere hayran kaldı ve gururla tahta kuruldu. Hephaistos tahtın iç kısmına birkaç yay gizlemişti. Bunları öyle becerikli bir şekilde yerleştirmişti ki tahtın üzerine biri oturur oturmaz bütün sistem harekete geçerek onu hapsediyordu. Hera neye uğradığını bile anlayamadan kendini bu düzeneğin içerisinde tutsak buldu. Tanrıların onu bu durumdan kurtarmak için yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Zeus Hermes'i ateş tanrısının o gün düzenlenecek ziyafeti varlığıyla onurlandırmasını istemek üzere Hephaistos'un kasvetli meskenine yolladı. Fakat Hephaistos birkaç güzel söze kanmadı. Çünkü tam da bugün davet edilmesinin nedenini gayet iyi biliyordu. Böylece Hermes Olimpos'a tek başına döndü ve Zeus Hephaistos'u atölyesinden çıkarmak için başka bir yol düşünmek durumunda kaldı. Bu defa şarap tanrısı Dionysos'u gönderdi. Etna'nın çatık kaşlı tanrısı Dionysos'u neşeli kırmızı yüzünü görüp şen kahkahasını işitince keyifli ziyaretçisini buyur etti ve Dionysos'un doldurduğu şaraptan kana kana içti. Lezzetli şarabın bardakları doldurduğunu görmekten haz duyan eğlence düşkünü tanrı, özellikle getirdiği kaliteli şaraptan içtikçe içmesi için Hephaistos'u kandırdı. Nihayet demirci ocağının somurtkan efendisi neler olup bittiğini fark edemeyecek hale geldi ve karşı koymadan Olimpos'a götürülmeye razı geldi. Olimpos'a adımını atar atmaz tanrılar onu pişman Hera'yı serbest bırakmaya, böylelikle de Zeus'un gözündeki değerini yeniden kazanmaya ikna etti. Hephaistos bu istekleri istemeye istemeye yerine getirdiyse de Olimpos'ta yaşamaya razı olmadı ve Etna yanardağındaki ocağının başına döndü. Burada altın ve değerli taşlardan pek çok şey üretti ve onlara karşı artık kin gütmediğinin göstergesi olarak tanrılara armağan etti. Altın tahtları Hephaistos'un usta elleri tarafından yapılmıştı. Zengince döşenmiş muhteşem saraylar maharetinin doruk noktasıydı. Hephaistos ayrıca Zeus'un şimşeklerine ve tanrıların savaşta kullandığı silahları da üretirdi. Apollo'nun gösterişli güneş arabasını bizzat yaptı. Hatta ustalığını Eros'un altın yayı için kullandığı okları gibi basit şeyleri üretmek için bile kullandı. Zeus eğlenceyi seven Afrodit'in biçimsiz oğlu ile evlenmesini buyurduğunda Hephaistos gönülsüz karısını Etna Yanardağı'ndaki dumanlı atölyesine götürdü. Bir süre Afrodit yeni evinde kendisini karşılayan sıra dışı görüntü ve seslerle kendini eğlendirse de çok geçmeden kirden ve karanlıktan usandı. Böylece asık suratlı kocasını yalnız bırakarak zevk düşkünü, ruhunu memnun edecek çok şeyin bulunduğu Olimpos'a döndü. Dipnot: Homeros Hephaistos'un topal oluşuna dair iki farklı öykü anlatır. İlkine göre Zeus onu emrine karşı gelerek annesine yardım ettiği için gökyüzünden fırlatmıştır. Diğerine göre ise topallığı doğuştandı ve oğlunun çirkinliğinden utanç duyan Hera onu gökyüzünden kovmuştu. 1. Evet, daha önce seni, yani Hera'yı kurtarmak istediğimde beni bacağımdan yakaladı ve gökyüzünün eşiğinden fırlattı. Bütün gün durmaksızın düştüm. Nihayet gün batımında Limni adasına indim. İçimde neredeyse hiç hayat kalmamıştı. 2. O, yani Tetis, topallığımdan utanan anamın kalpsizliği nedeniyle gökten düşüşümün yaralarını sardı. Sözlerini tamamladı ve demirci tezgahının başında doğruldu. Cılız bacakları üzerinde dev cüssesi. Körükleri çıkardı ateşten ve bütün aletlerini gümüş bir sandığa doldurdu. Bir süngerle yüzünü, ellerini, gürbüz boynunu ve kıllı düşünü sildi. Ardından yeleğini giyerek dayanıklı asasını aldı ve topallayarak ilerledi. İlyada Kitap 1 ve Kitap 18. Hephaistos'un çocuklarının çoğu canavardı. Fakat Hephaistos'un aynı zamanda bir köle olan Okrisia'yı kıvılcım kılığına bürünerek, ona hiç zarar vermeden etrafında dolanarak ziyaret etmesinin ardından, bu birliktelikten Roma'nın 6. kralı Servius Tullius'un doğduğu dillerde dolaşırdı. Bütün demir ustaları ve zanaatkarlar Hephaistos'a tapınırdı. Şerefine Vulcanalia ve Hephaistia adında görkemli şenlikler düzenlenirdi. Altıncı bölüm: Persefon'un hikayesi. Zeus kendini dünyanın hükümdarı ilan ettiğinde, savaştaki devletlerin bazılarını Sicilya'daki Etna yanardağının altına hapsetti. Bu durum devlerin huysuzlanıp yeraltının altını üstüne getirdiğinde, böylece depremlere neden olurlar, bir gün yeryüzünde gün ışığının ölüler ülkesine ulaşmasına izin verecek geniş bir yarık açmalarından endişe eden Hades'in canını sıktı. Bu nedenle Hades sık sık güneşsiz ülkesinden ayrılıp, yeryüzünde yeni bir yarık oluşmadığından emin olmak için adayı gözetlemeye giderdi. Bir gün Enna Vadisi'ni kömür karası atlarıyla geçtiği sırada, Hades çayırda menekşe toplayan bir grup genç kız gördü. İçlerinden biri inanılmaz derecede güzeldi, öyle ki Hades onu eşi yapmaya karar verdi. Bu genç kız tarımın tanrıçası Demeter'in kızı Persefon'du. Persefon, evliliğe yanaşmayan, ömrünü karkış nedir bilmeyen, sene boyu bahar mevsiminin hüküm sürdüğü güzel Enna kırlarında dans edip oyunlar oynayarak geçirmeyi yeğleyen bir genç kızdı. Hades çoğu kez güzellikle kendine eş bulmayı denedi. Fakat kimse korkunç yuvasını paylaşmaya yanaşmadı. Arzuladığı bu genç kızın da tatlı sevgi sözlerine kulak asmayacağını bildiği için bu kez istediğini zorla elde etmeye karar verdi. Ateşli atlarını alabildiğine hızlı sürerek gülüşen kızlara doğru ilerledi. Yaklaştığını gören kızlar sağa sola kaçıştı. Sadece Persefon yerinden kıpırdamadı. Korku ve merak içerisinde karşısındaki korkunç figüre baka kaldı. Bu sırada topladığı çiçekler titreyen ellerinden düştü. Hades hiç vakit kaybetmeden onu kuvvetli kollarıyla yakaladı. Bütün menekşeleri acımasız ayaklarıyla çiğneyerek arabasına sıçradı ve genç kızın feryatları Demeter'e ulaşmadan bir an evvel ölüler ülkesine dönmeyi umarak atlarını hızla sürdü. Hades Siyane nehrine yaklaştığında Persefon'a iyilik yapmak isteyen sular yükselmeye başladı ve güçlü dalgalarla çıldırmışçasına koşan atlara karşı durdu. Öfkeli suların arabayı alaşağı etmesinden çekinen Hades, ürkütücü iki uçlu mızrağını yere vurdu ve önlerinde büyük bir yarık açıldı. Yeraltı kralı alelacele buradan içeri daldı. Onlar geçtikten sonra toprak arkalarından yeniden kapandı. Persefon cüretkar aşığının kollarında kendini tutsak hissettiği korku dolu anlar boyunca annesinden yardım istemek için avazı çıktığınca bağırdı. Kısa sürede sesini Demeter'e duyuramayacağını ve başına gelen talihsizlikten Tanrıçayı haberdar etmek için başka bir yol bulması gerektiğini fark etti. Tüm gücünü toplayıp kendisini tutsak edenden tek kolunu kurtardı, bu eliyle kuşağını çözdü ve açılan toprak onu arkasında nereye gittiğine dair tek bir iz bırakmasına izin vermeden yutacakken kuşağını Siyane nehrine fırlattı. Demeter o akşam Enna'ya gelip kızının her zamankinin aksine diğer genç kızlarla oynamadığını fark edince durumu genç kızlardan sual etti. Ve 4 kara atın çektiği araba ve sürücüsü hakkındaki korkunç hikayeyi öğrendi. Persefona ne olduğunu kimse bilmiyordu. Kızının arabanın tekerleri tarafından parçalanmış bedeniyle karşılaşmaktan korkan kaygılı anne kızını aramaya koyuldu. Günler günleri izledi. Tanrıça geceleri yolunu göremediği karanlık birkaç saatin dışında durdurak bilmeden arayışını sürdürdü. Altenli Aurora sabahın kapılarını aralamak için yumuşak yatağını terk ettiği vakit Hesperus ise akşama doğru yıldızları gökyüzüne yerleştirirken Tanrıçayı halen kaybettiği kızı Persefon'u arar vaziyette görüyordu. Bazen çok yorulduğu için bir yol kenarına çöküyor ve akşam çiğinin ağrıyan bedenini ıslatmasına izin veriyordu. Bazense fırtına çıktığı vakit ağaçların altında dinleniyordu. Fakat burada bile yağmur onu ıslatıyor, rüzgar soğuk nefesini yüzüne üflüyordu. İyi yürekli insanlar ne zaman rica etse ona yiyecek verdiler. Onun bir tanrıça olduğunu bilmemelerine karşın kayıp çocuğunu aradığını söylediğinde acısını paylaştılar. Yalnızca bir keresinde kaba bir tepkiyle karşılaştı. Bir kulübenin kapısında oturmuş elindeki kaseden yulaf lapası yiyordu. Stelio adında bir delikanlı bu basit yemeği iştahla yediğini görünce küstahça kahkaha attı. Bu kabalığını cezalandırmak için Tanrıça gencin yüzüne biraz yulaf lapası fırlattı ve onu derhal bir kertenkeleye çevirdi. Demeter bir gün kendini Eloisis kenti yakınlarında buldu. Tanrıça olduğu anlaşılmasın diye yaşlı bir dilenci kadın kılığına girdi. Uzun süre yol kenarındaki bir taşın üzerine oturdu ve yitirdiği Persefon'un yasını tuttu. Bu sırada keçilerini güden küçük bir kız yanına geldi. Yaşlı kadının gözyaşıyla ıslanan yüzünü gören genç kız durdu ve neden üzüldüğünü sordu. Fakat Demeter yanıt vermeye fırsat bulamadan kızın babası araya girdi ve birlikte bu yabancıya evlerine gelmesi ve dinlenmesi için yalvardılar. Tanrıça sonunda nazik ısrarlarına dayanamadı ve adı Seleus olan yaşlı adamın yanına geldi. Seleus evde hasta bir oğlu olduğundan ve son zamanlarda hastalığı hayli kötüleştiği için aynı gün içerisinde ölmesini beklediklerinden bahsetti. Demeter bu dokunaklı öyküyü dinledi ve bir anlığına kendi acısını unuttu. Bunu yaşlı adamın iyiliğine iyilikle karşılık vermek için fırsat bilen Demeter adamın peşinden kulübeye girdi. Fakat girmeden hemen önce çayırın kenarında durup bir avuç gelincik topladı. Anne babası Demeter'i hasta çocuğun yatağının başucuna getirdi. Demeter eğilerek çocuğun solgun yüzünü öptü. Bir anda çocuğun yüzüne kan geldi. Mutluluk duyan ailenin şaşkın bakışları arasında çocuk sağlığını ve gücünü geri kazanarak yeniden ayağa kalktı. Gösterişsiz akşam yemeğinin başına oturduklarında Tanrıça çocuğa verilen süt bardağına bir miktar gelincik suyu koydu. Aynı gece çocuk derin uykudayken Tanrıça çocuğun vücudunu yağ ile ovaladı. Kutsal kelimeler mırıldandı ve çocuğu ölümlü parçaları yok olsun ve çocuk ölümsüz olsun diye ateşteki sıcak küllerin üzerine yatıracağı sırada annesi şans eseri odaya girdi. Korkuyla haykırarak ileri atıldı ve çocuğu ateşin üzerinden çekip aldı. Heyecanlanan anne yaşlı kadından öfkesini alamadan Demeter tanrıça görünümüne büründü ve araya giren kadını sessizce azarladı. Çünkü müdahalesi bir felakete değil, her şeyden habersiz çocuğa bahşedilecek büyük bir armağana engel olmuştu. Selois'un kulübesinden ayrıldıktan sonra Demeter yeryüzünü dolaşmaya devam etti. Ve en sonunda hayal kırıklığına uğramış ve kalbi buruk bir halde Sicilya'ya döndü. Şans eseri Siyane Nehri yakınlarındaydı. Su içmek için nehrin kıyısına indi ve Persefon'un kaçırılırken nehre fırlattığı kuşağı buldu. Bu durum kayıp kızını bulma ümitlerini arttırdı. Bu nedenle nehrin yanından ayrılmadı ve gözlerini ayırmadan akıntıyı gözetledi. Bulduğu kuşağı elinde tutmuş öylece duruyorken sanki birisi fısıldıyormuş izlerimi veren bir mırıldanma duydu. Sesin nereden geldiğini merak ederek dinledi tanrıça. Kısa sürede bu mırıldanmanın hafifçe sıçrattığı su damlalarının eline düşecek kadar yakınında bulunan bir pınardan geldiğini fark etti. Mırıltının söyledikleri pek anlaşılmıyordu. Fakat Demeter sözlerde kendisine hitap edildiğini fark etmesini sağlayacak kadarını anladı. Pınar Hades'in yeryüzüne gelerek Persefon'u karısı olması için kaçırdığını anlatmaya çalışıyordu. Tanrıça yüreğine acı salan bu haberi düşünüyorken Pınar sözlerine devam ederek önceden güneşli Sicilya'da bir Pınar olmadığını, bir zamanlar Elis kentinin yerlisi Aretuza adında bir genç kız olduğunu söyledi. Artemis'in takipçisi olarak ormanlık tepeleri dolanırdı. Bir gün av peşinde koşmaktan bitkin düşmüştü. Ormanda soluklanmaya ve buradaki nehirde yıkanmaya karar verdi. Eğilen söğüt ağaçları suyun üzerinde bir perde gibi asılı duruyordu. Bir başına olduğunu düşünen peri kızı korkusuzca yıkandı. Fakat nehir tanrısı Alfeus su sesini işitti ve öğle şekerlemesini bölenin ne olduğunu görmek için çimenlerle kaplı yatağından kalktı. Karşısında Aretuza'yı gören Alfeus öyle memnun oldu ki ona yaklaşmayı denedi. Fakat Aretuza korkarak ormana doğru kaçtı ve Artemis'ten yardım diledi. Çığlıklarını duyan tanrıça onu bir su pınarına dönüştürdü. Peşine düşen Alfeus'un kafasını daha da karıştırmak için pınarın etrafını kalın bir pusla çevreledi. Peri kızını gözden kaybeden nehir tanrısı tam kovalamaktan vazgeçeceği sırada Zephyrus art niyetle pusu üfleyerek uzaklaştırınca Alfeus pınarı gördü. Bunun Aretuza olduğundan kuşkulanan tanrı kendisini coşkun bir akıntıya dönüştürdü. Tam sabırsız dalgalarını pınarın sularıyla buluşturmaya hazırlanıyordu ki peri yeniden Artemis'e seslendi. Tanrıça yerde bir oyuk açarak imdadına koştu. Pınarın titreyen suları hızla bu oyuğa sığındı. Alfeus'tan olabildiğine uzaklaşmak için yer altından miller boyunca ta ki denizi bile aşarak Artemis'in yeri yeniden yararak gün ışığına çıkmasına müsaade ettiği Sicilya'ya kadar akmaya devam etti. Aretuza, karanlık yeraltı ülkesindeki seyahati sırasında gözü yaşlı üzgün Persefon'u ölülerin karanlık efendisinin yanında bir tahtta otururken gördüğünü söyledi. Bu hikayeyi duyan Demeter'in artık kayıp kızını nerede bulabileceğine dair hiçbir şüphesi kalmamıştı. Fakat öğrendikleri hiç de iç rahatlatıcı değildi. Çünkü Hades'ten bu kadar zahmete girerek kazandığı karısından vazgeçmesini istemenin işe yaramayacağını biliyordu. Çocuğunu geri alma umudu kalmayan Demeter yamaçlardaki bir mağarada inzivaya çekildi ve uzun süredir ihmal ettiği toprağı hiç umursamadı. Ülkede kuraklık baş gösterdi, ekinler susuzluktan ölüyordu, meyve ağaçları kuruyor, yamaçları saran çiçekler soluyordu. Her şey Demeter'in koruyucu şefkati için yakardı. Fakat tanrıça kılını bile kıpırdatmadan mağaranın ıssızlığı içerisinde durmadan Persefon'un yasını tuttu. Ülkeyi kıtlık sardı. İnsanlar yiyeceğe şiddetle ihtiyaç duydukları halde Demeter'in sunaklarına koyun ve sığırlar adadılar ve ısrarcı dualarıyla tanrıçanın başının etini yediler. Zeus bu yakarışları işitti ve Tanrıça'dan topraklarla yeniden şefkatle ilgilenmesini rica etti. Ama Demeter için artık insanoğlunun refahının bir önemi kalmadığından ve artık olgunlaşan hasatlardan zevk almadığından bu isteği yerine getirmek istemedi. Kıtlığı hastalık ve ölüm izledi. Bunun üzerine Zeus perişan vaziyetteki dünyayı kurtarmak için bir şeyler yapmak zorunda olduğunu fark etti. Böylece Tanrıçaya kızını Hades'in diyarında kaldığı tüm bu süre içerisinde hiçbir şey yememiş olması durumunda ona geri vereceğine and içti. Hermes Persefon'u yeraltı ülkesinden çıkarmak üzere görevlendirildi. Fakat yeraltına ulaştığında Hades'in sonsuza dek yanında kalmasını umarak karısına çoktan birkaç nar tanesi verdiğini gördü. Umutlarının beklenmedik biçimde boşa çıkmasının hayal kırıklığıyla Demeter yeniden kendini mağaraya kapatacakken Zeus acı çeken dünyanın adına Hades ile bir anlaşma yaptı. Persefon zamanının yarısını annesinin yanında, gün ışığı ve çiçeklerin diyarında, geri kalanını ise kocasıyla soğuk ve neşesiz yeraltı ülkesinde geçirecekti. Her bahar gözleri yalnızca karanlıktaki gölgelere alışan Persefon'un gözleri, güneşin kör edici ışığıyla kamaşıp yolunu kaybetmesin diye Hermes görevlendirilirdi. Her şey gelişini beklerdi. Ayağı kışın zulmettiği toprağa değer değmez, gözlerini memnun etmek için çiçekler açar, yoluna yemyeşil halılar sermek için çimler yeşerirdi. Epeydir ruhuna işlemiş kasveti dağıtmak için kuşlar şarkı söyler, güneş mavi Sicilya gökyüzünde muazzam bir şekilde parlardı. Demeter yas tutmayı bıraktı ve bir daha dünyayı kıtlığa terk etmedi. Sabreden yaşlı toprak Persefon'un dönüşüyle yeniden gülümsedi. Çünkü döndüğü vakit annesi solmuş bitki örtüsüne iki katı şefkat gösterdi. Fakat bu mutluluk kendisine Eloisis'te yiyecek ve barınak sağlayan iyi yürekli yaşlı adamı unutturmadı. Yanlarına dönerek Triptolemus adındaki çocuğa tarımın bütün sırlarını öğretti. Ayrıca ona bir at arabası verdi ve her yeri gezerek insanlara toprağı sürmeyi, ekmeyi, biçmeyi ve hasatlarını nasıl muhafaza edeceklerini öğretmesini buyurdu. Triptolemus tanrıçanın bütün buyruklarını yerine getirdi. Seyahatleri boyunca her gittiği yerde soylusundan köylüsüne kadar herkes tarafından sevinçle karşılandı. Skitia kenti hariç, Demeter tam zamanında yardımına koşmasa, duyduğu kıskançlık nedeniyle öfke krizi geçiren Kral Lincus tarafından öldürülecekti. Demeter bu hain kralı vaşağa çevirdi. Dipnot: Hem Yunanistan'da hem de İtalya'da Demeter ve Persefon'a pek çok güzel tapınak adanmıştır. Her sene şereflerine düzenlenen şenlikler Serealia ve Thesmophoria büyük bir ihtişamla kutlanırdı. Kızını günler boyu aramasının anısına Demeter Eloisis'te Eloisis kutlamaları ve gizemlerini düzenledi. Kutlamalar Şubat ve Eylül aylarında düzenlenirdi. Kutlamaların ilki Şubat ayında düzenlenir ve Persefon'un annesine kavuşturulmasını simgelerdi. Daha görkemli kutlamalar ise Eylül ayında düzenlenir, 9 gün sürer ve Persefon'un kaçırılışını temsil ederdi. Bu şenliklere toplumun tüm sınıfları katılabilirdi. Eloisis gizemlerine ise yalnızca inisiyeler, yani adaylar diyebiliriz, katılabilirdi ve törenler bir an bile tamamen açılmayan bir perdenin ardında düzenlenirdi. Adaylar belli başlı sembolik törenlerle mistik aydınlanma aşamalarından geçerlerdi. Törenler en yüksek aşamaya erişilince sona ererdi. Gizemler şüphesiz ki günümüz masonluk tarikatlarını anımsatmaktaydı. Aşağıdaki dizeler Swinburne'ın Garden of Proserpine şiirindendir. Kederin garantisi yok, mutluluğunsa hiç olmadı. Bugün çıkmaz yarına, zaman aldırış etmez sana bana. Ve aşk solgun ve aksi, ah eder yarı pişman dudakları. Unutkan gözleri ise ağlar, her aşk bir gün biter diye. Fazla sevdiğimizden hayatı, bir an şükrederiz tanrılara, hangisi olursa. Başıboş umut ve korkudur sebebi. Deriz iyi ki hiçbir can ebedi değil, iyi ki dirilmez bir kez ölen bir daha. İyi ki dökülür en bitkin nehir bile, selametle denize bir yerlerde. 10. ayrımın sonu. Sayfa 134.